she came. I don't know which.
Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Bu hafta sadece Ömer Taşpınar var. Gönül Tol bu hafta olamayacak aramızda. Ömer, merhaba.
Merhaba Ruşen.
Şimdi konuşacak bayağı bir şey birikiyor sanki. Öncelikle tabii Suriye'yi de konuşacağız ama öncelikle şu F-16 meselesini bir konuşalım. Türkiye F-16 istedi ve F-35 Çin karşılığında istedi bir nevi. Onun için vermiş olduklarını karşılığında. Ama burada tabii birçok soru var. F-16'ların bir kere eski olması meselesi var. İkincisi de ABD'nin ve özellikle Kongre'nin onay vermesi gerekiyor. Bu onay olup olmayacak mı sorusu var. Ve tabii ki bütün bunlar S-400'lerin gölgesinde oluyor. Bütün bu olaylar. Ne diyorsun? Bu F-16 meselesi gelişir mi? Ankara'nın beklentisi gerçekleşir mi? Yoksa bir müddette bunu mu konuşuruz?
Evet. Şimdi bir geri adım atıp bakarsak Türkiye nasıl bu noktaya geldi diye, normal şartlarda burada olmaması gerekiyordu Türkiye'nin. Normal şartlarda şu ana kadar Türkiye'nin parasını ödemiş olduğu ve üretiminde aynı zamanda yer aldığı F-35'leri teslim alıyor olması gerekecekti. Türkiye'nin zaten 100 adet F-35 siparişi vardı ve dediğim gibi F-35'lerin yapımında da zincirin içindeydi. Fakat ne oldu? Türkiye işte 2016'da başlayan bir süreçte Rusya ile pazarlıklara oturdu, pazarlıklara girdi. Bana göre Türkiye'nin Suriye'ye müdahaleleri için, Rusya'nın hakim olduğu bölgelere müdahale etmesi için Putin'in koyduğu, belki de telaffuz edilmemiş ama üstü kapalı bir şarttı S-400'ler. Türkiye'de bir söylem tutturdu. Biz Patriot almak istedik ama alamadık dedi. Ki bu kabul bulmuyor. Yani Türkiye Patriot istedi fakat alamadı değil, şartları uymadı. Patriot'lar konusunda hem fiyatta hem de teknoloji paylaşımında uyumsuzluklar oldu. O nedenle sonuçta Türkiye Patriot almaktan vazgeçti demek daha doğru. Ve S-400'leri aldı. S-400'leri aldıktan sonra Amerika'nın tabii bir sürü şeyi vardı. Amerika önemli bir dönem boyunca, yaklaşık 2-3 yıl boyunca Türkiye pazarlıkları yaparken S-400'leri daha teslim almamışken, S-400'leri alırsanız F-35'leri unutun mesajı verdi. Fakat bu mesaj Kongre'den çok güçlü geldi. Trump'tan yeterince güçlü gelmedi. Trump bir bakıma Erdoğan'la kurduğu ahbap çavuşluk ilişkisinde Türkiye'yi anlıyorum mesajları vererek Türkiye'nin biraz da o konuda gevşek davranmasına neden oldu. Ve Türkiye belki de ümit ediyordu ki hem F-35'leri hem de S-400'leri alabilir. Fakat işte gider ayak Trump, ne oldu? Kongre bir karar çıkardı ve Türkiye'yi katsa yaptırımları içine aldı. F-35'lerden çıkardığı gibi Türkiye'yi daha ciddi bir Türkiye'ye yaptırım uygulayarak Türkiye'ye silah satışını durdurdu. Yani savunma sanayi müsteşarlığı üzerinden bütün silah ihalelerini durdurdu. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki Amerika'dan belirli yedek parçaları bile, mesela Atak helikopterlerini Pakistan'a satmaya çalışıyor Türkiye. Onların yedek parçalarını bile alamaz duruma geldi bu katsa yaptırımları nedeniyle. Erdoğan 3 hafta önce New York'a geldiğinde bu konuyla ilgili Amerikan televizyonuna şikayette bulundu. Ve dedi ki parasını verdiğimiz F-35'leri alamıyoruz. 1 milyar 400 milyon dolar para verdik. F-35'ler, 3 tane F-35 almamız gerekiyordu, teslim almamız gerekiyordu. Bizim paramız bir şekilde kaldı ve F-35'leri de alamıyoruz. Bu ne biçim stratejik ortaklık dedi. S-400'ler konusunda da gerekirse ikinci partiyi alırız. Türkiye egemen bir ülkedir, kimse karışamaz dedi. Bunları Biden'la görüşememenin getirdiği öfke içinde de söyledi. Sonra ne yaptı? Putin'le görüştü. Ve Putin'le görüşmeden birkaç gün sonra haber ajanslarına bu F-16 meselesi düştü. Geçen hafta biz Işın'la program yaptığımızda daha yeni ortaya çıkmıştı ve biz konfirme edememiştik. Geçtiğimiz günlerde konfirme edildi. Türkiye bana göre akıllıca bir hamleyle şu anda, üç nedenle akıllıca bir hamleyle bu F-16 pazarlığına girişti. F-16 istiyor Türkiye, Amerika'dan. Zannediyorum 60 adet F-16 istiyor. Daha modernleştirilmiş F-16'lar istiyor. Ve aynı zamanda 80 tane de modernleşme kiti, yani mevcut F-16'larını modernleştirmek için kit istiyor. Şimdi bu her şeyden önce maddi açıdan akıllıca bir hamle. Çünkü zaten Amerika'da Türkiye'nin şu anda 1 milyar 400 milyon dolar parası var. Yani bu parayı verdi Türkiye, uçağı alamadı. Şimdi bütün bu F-16'ları alırsa toplam bunların fiyatı 6 milyar dolara geliyor. Bir bakıma işte yani o paranın bir kısmını ödemiş oldu. O parası kalmışken şimdi F-16'ları alabilecek duruma gelebilir. Yani maddi açıdan akıllıca bir hamle. Ama asıl stratejik açıdan daha akıllıca bir hamle. Çünkü Amerika'yı test ediyor şu anda Erdoğan. Nasıl test ediyor? Yani tamam diyor, F-35'leri bize vermediniz. Niye vermediniz? F-35'ler çok ileri bir teknoloji ve o teknoloji S-400'ler tarafından bir şekilde kullanılabilir, deşifre edilebilir ve S-400'ler zaten F-35'leri düşürmek üzere yapılmış. O yüzden onların ikisinin aynı hava alanında bulunmasını istemiyorsunuz. Hava sahasında. Ama F-16'lar böyle bir teknolojiye sahip değil. Daha düşük teknolojide. Dolayısıyla S-400'lerle bir arada bulunmasına bir engel yok. Zaten şu anda bizim F-16'larımız var ve S-400'ler henüz tam olarak operasyonel hale getirilmedi ama F-16'larla S-400'lerin aynı hava sahası içinde bulunmasına bir engel yok. O zaman bize F-16'ları verin diyor. Stratejik açıdan test ediyor. Bana göre Amerika sıcak bakıyor gibi yorumlar izliyorum ben. Amerika derken hangi Amerika'dan bahsediyoruz? Yani bunu hep açıklığa kavuşturmak gerek. Kongre var, Dışişleri Bakanlığı var, silah lobileri var. Silah lobisi Lockheed Martin, bu F-16'ları yapan, zaten Türkiye'ye F-35'leri satmak istiyordu. Yani bir şekilde Trump'la arası çok iyiydi. Silah lobilerinin genelde Cumhuriyetçi Partili arası çok daha iyidir demokratlara göre. F-35'leri satalım diyordu. Trump da hep diyordu ki ya bu kadar para kaybedeceğiz. Türkiye 10 milyar dolarlık sipariş verdi. Niye F-35'leri satmıyoruz diyordu. Yani silah lobisi zaten satmak istiyor bunu. Lockheed Martin. Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve Beyaz Saray da sıcak bakabilir. Neden sıcak bakabilir? Çünkü F-16'ları vermediği anda, F-16'lar verilmezse Türkiye'ye, Türkiye bu sefer gerçekten Patriot'lar konusunda doğruyu söylemiyor Türkiye ama F-16'lar konusunda doğruyu söylemiş olacak. Bize vermediler diyecek F-16'ları. F-16'ları alamadığımız için de alternatiflere bakacağız. Ne yapacağız? Gerekirse belki Rusya'dan alacağız veya başka ülkelerle konuşacağız. Çin'e, Rusya'ya, Avrupa'ya bakacağız diyecek ve Amerika'nın bir bakıma kendisini sadece stratejik müttefik değil, aynı zamanda NATO içinde de ciddiye almadığını söyleme lüksüne kavuşacak. Yani bir bakıma Amerika ile ilişkilerini test ediyor. Eğer bu F-16'lar gelmezse ciddi bir kopuşa doğru gidebilir ve Rusya'dan silah alımının mesela Su-35'leri alması gibi bir konuda önünü açıyor, meşrulaştırıyor. Bu açıdan Amerika'yı zora sokan stratejik açıdan mantıklı bir hamle, maddi açıdan olduğu kadar. Fakat Kongre meselesi var. Yani Amerika'da Kongre Beyaz Saray'dan gelecek, Pentagon'dan gelecek ve Dışişleri Bakanlığı'ndan gelecek baskıya dayanabilir. Yani ne der? Ya bizim bir yaptırımımız var, Katsa yaptırımları. Bu yaptırımlar çerçevesinde savunma sanayi müsteşarlığı yaptırım çerçevesinde. Yani Türkiye bir kurnazlık yapıp savunma sanayi müsteşarlığı üzerinden değil, savunma bakanlığı üzerinden bunları isteyebilir. O yaptırımlardan kaçmaya çalışabilir, öyle bir teknik açık bulabilir. Fakat bence Kongre bu karar stratejik bir karardır. Türkiye S-400'leri bulundurduğu sürece biz onlara yedek parça bile vermiyoruz. Neden F-16 verelim diyebilir. Ve Kongre'de Türkiye'yi bir şekilde negatif algılayan, Türkiye'nin Rusya'ya yanaştığını, insan hakları konusunda çok kötü bir yerde olduğunu, Suriye konusunda zararlı politikalar izlediğini düşünen senatörler var. Özellikle Senato'daki Dış Politika Komisyonu Başkanı, New Jersey Senatörü Robert Menendez, burada Washington'da Türkiye karşıtı lobinin başında. Yani hem Kürtlere çok yakın, hem Rum lobisine çok yakın, hem Ermenilere çok yakın, hem insan hakları lobisine çok yakın. Dolayısıyla Türkiye konusunda Şahin sert duran isimlerden biri ve Kongre'den onay çıkmazsa bu F-16'lar satılamaz Türkiye'ye. Üçüncü neden Türkiye'nin bunu mantıklı bulmam F-16'lar konusunu, siyasi açıdan Erdoğan için mantıklı bir hamle. Çünkü ay sonunda Roma'da G20 zirvesi var. Bu G20 zirvesine Biden geliyor ve Erdoğan, biliyoruz artık, Biden'la mutlaka görüşmek istiyor. Yani Biden'la görüşmeyi hem Türkiye'de piyasalara bir mesaj, hem bakın ben hala güçlüyüm, hem de Putin'e bir mesaj olarak da düşünüyor olabilir. Şimdi Biden'a bizim böyle bir silah talebimiz var. Konuşmamız gereken sadece Afganistan meselesi değil. Hani Afganistan kapandı. Bir sürü dosya birikti. New York'ta görüşemedik. Bari G20'de ciddi bir ikili görüşme yapalım. Bilateral deniyor buna. Ancak önemli ülkelerle G20 içinde Amerika bunu yapıyor. Yani konuşulması gereken stratejik konular varsa şu anda gündeme giriyor. Bu F-16'larla Türkiye-Amerikan ilişkilerinin geleceği açısından test edilmesi çok önemli bir konu. Dolayısıyla Biden'la Erdoğan ay sonunda Roma'da görüşebilecek. Bu da Erdoğan açısından bana göre akıllıca siyasi bir hamle. Yani hem maddi açıdan, hem stratejik açıdan, hem de siyasi açıdan bence Türkiye akıllıca bir adım attı.
Burada söylediğin hususlardan birisi Putin'e de mesaj vermek dedim. Putin'e mesaj vermek deyince akla Suriye geliyor. Suriye ile ilgili Türkiye, Erdoğan son kabine toplantısının ardından bayağı çıkışlar yaptı. Yine bir müdahale mi geliyor sorusunu beraberinde getirdi, ama kime nasıl müdahale edecek, nereye müdahale edecek, kim yanında olacak, kim karşısında olacak, bu sorular çok belirsiz. Türkiye gerçekten Suriye'de bir askeri olarak yeniden, ki zaten orada bir askeri gücü bayağı ciddi bir şekilde var değişik bölgelerde. Daha yeni Soçi'de Putin'le görüştü. Ne olabilir? Türkiye Suriye'de ne yapabilir?
Sen de soruyu sorarken aslında doğru bilgileri ve cevabı içinde bulunduran bir şekilde sordun Ruşen. Türkiye zaten Suriye'de. Yani Türkiye Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı operasyonlarıyla 2016'dan bu yana, 2016-2019 arası 3 ciddi askeri operasyonla Suriye'de bir Kürt otonom bölgesinin kurulmasının önünü aldı. Yani stratejik hedefi olan oradaki PYD, YPG yapılanmasının birbirine bitiş topraklarda bir otonom bölgesi kurmasını özellikle Afrin bölgesine yaptığı Zeytin Dalı operasyonuyla, ki şu anda Türkiye Afrin'de ciddi bir askeri güce sahip. Benim bildiğim kadarıyla İdlib'i de katarsak, İdlib'deki 15 bin Türk askerini de sayarsak, Türkiye'nin şu anda Kuzey Suriye'de 60 bin civarında askeri var. Yani zaten Afrin bölgesine en son iki polis şehit verdiğimiz Azaz bölgesi Afrin'e çok yakın, yani o bölgenin içinde. Orada zaten Türkiye bir askeri mevcudiyete sahip. Dolayısıyla biz Suriye'de bir operasyona gireceğiz derken, şu anda Türkiye zaten bu operasyonları yaptı ve bir bakıma orada stratejik açıdan önemli konularda hedefine ulaştı. Fakat tabii orayı şu anda elde bulundururken Türkiye, Afrin'de bir nevi, yani Türk güçleri bulunurken orada Kürtlerin gözünde, YPG'nin gözünde bir işgalci güç konumunda. Dolayısıyla buradaki varlığı tabii ki YPG tarafından bir hedef haline getiriyor kendisini. Yani YPG'ye karşı bir operasyon yapılacaksa, YPG'yi ancak sınır bölgelerinden bence daha ciddi bir operasyon yapılabilir. Lojistik açıdan bu daha kolay olur. Ama Rusya'nın daha hakim olduğu Barış Pınarı bölgesindeki, Türkiye burada zaten ortak devriyeler oluşturdu Rusya'yla, veya Amerika'yla YPG'nin ortak hareket ettiği daha güney bölgelere Türkiye'nin bir operasyon yapması çok zor. Yani bana göre Erdoğan bir operasyon yapacağız derken, her zaman olduğu gibi bunu daha çok iç kamuoyuna pazarlamaya çalışıyor. Yani iç kamuoyuna güçlüyüz biz, gerekirse gireriz mesajı veriyor. Gözdağı veriyor. Ve şu ana kadar yaptığı operasyonlar zaten YPG'nin belirli açılardan belini kırdı. Fakat yani terörizm böyle bir şey. Asimetrik savaş böyle bir şey. Her an orada Türk askerleri Türkiye'nin Kürt bölgelerinde olduğu gibi, Güneydoğu'da olduğu gibi şehit verebilir. Yani bunun önünü almak çok zor. Eğer Türkiye şu anda Kuzey Suriye'de böyle bir askeri güç bulunduruyorsa ve böyle bir konumdaysa ve bunu YPG'ye rağmen ve tabii ki Şam yönetimine rağmen yapıyorsa her türlü provokasyona açık duruma geliyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. İdlib'de Türkiye şehit verdiğinde fazla bir şey yapamıyor. Yani bunu gördük. 2-3 şehit verdiğinde bir şey yapamadı. Ama 30 şehit verdiğinde dronlarla İdlib'de bayağı bir hasar verdi. Özellikle Suriye güçlerine. Ama İdlib'de eli kolu bağlı durumda Türkiye, Rusya nedeniyle. Fakat Afrin, Azaz, Elbap, Manbij ve daha doğu bölgelerinde, Fırat'ın doğu taraflarında, oralarda daha önü açık olabilir. Yani oralarda en azından Rusya ile çatışmadan, Rusya ile koordineli göstermelik bazı ceplere, yani YPG ceplerine, YPG'nin bulunduğu bölgelere saldırılarda bulunabilir. Aynı zamanda eğer Türkiye YPG ile PKK'nın aynı şey olduğunu düşünüyorsa, YPG'nin yaptığı saldırıların Kandil'den bağımsız olmadığını düşünüp Kandil'e, Kuzey Irak'a daha fazla yüklenebilir. Yani bu tip operasyonel operasyonel tercihler yapmak zorunda. Bu tür seçenekler var önünde diyelim Türkiye'nin. Peki Amerika ne der? Yani Amerika'nın tepkisi ne olur diye soracak olursan ona da cevap vermeye çalışayım. Bu birkaç hafta önce, zannediyorum bir hafta kadar önce, Biden Senato'ya, Kongre'ye bir mektup yolladı ve Amerika'nın Suriye'de olağanüstü durum çerçevesinde askeri varlığını devam ettirmek için bir mektuptu bu. Yani biz hala orada bulunmalıyız dedi. Fakat mektupta şöyle bir ibare vardı ki o ibare Türk Dışişleri Bakanlığı'nı, Çavuşoğlu'nu son derece rahatsız etti. O ibare şu: biz Amerika olarak IŞİD'le mücadelede orada bulunmalıyız. IŞİD henüz bitmedi. IŞİD'le mücadelemize Türkiye sekte vurdu. Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonu IŞİD'le mücadelemizde, IŞİD'le mücadelede negatif bir şey oldu. Dolayısıyla ortada böyle bir negatif durum varken, Türkiye'nin sekte vurması varken orada bulunmamız daha da önemli dedi. Bunu şununla birleştirelim. Afganistan'dan çıktıktan sonra CENTCOM, Amerika'nın CENTCOM güçleri büyük bir tartışma başladı. İnandırıcılık tartışması, müttefiklerimizin gözünde inandırıcı mıyız tartışması. Müttefik derken kim düşünüyoruz? Hemen aklımıza tabii ki hani Türkiye'nin NATO müttefikleri falan geldi. Ama Amerika'nın müttefik deyince aklına gelen YPG'ymiş meğerse. Çünkü Afganistan'dan çıktıktan 2 hafta sonra CENTCOM komutanı McKenzie, Mazlum Kobani ile Kuzey Suriye'de bir görüşme yaptı ve "merak etmeyin, buradayız, arkanızdayız" dedi. Yani bir bakıma Amerika'nın YPG'ye desteği operasyonel olmaktan çıktı, artık stratejik bir boyuta da geldi. Türkiye'ye hep ne deniyordu? Ya bu kısa dönemli bir taktiksel, operasyonel bir beraberlik, stratejik boyutu yok deniyordu. Fakat artık öyle bir noktaya geldi ki Afganistan'dan çıktıktan sonra müttefiklerimizin gözünde inandırıcılığımız dendiğinde hemen CENTCOM komutanı Kuzey Suriye'ye gidiyor. Bu da tabii ki Türkiye'ye son derece negatif bir mesaj. Çünkü Türkiye'de Amerika deyince anti-Amerikanizmi körükleyen en önemli mesele Amerika'nın PKK'ya verdiği destek olarak görülüyor. Yani eskiden bu bir komplo teorisiydi 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda. Bugün Suriye nedeniyle Amerika'nın YPG'ye verdiği destek PKK'ya verdiği destek olarak algılanıyor. Haklı olarak bunlar yani sonuçta aynı çatıyla yönetilen örgütler. Dolayısıyla Amerika'nın Suriye politikasıyla da Türkiye'nin Suriye politikası bana göre bodoslama çakışıyor. Bu nedenle de Türkiye'nin Suriye'ye girmesi Amerika ile ilişkilerde de bana göre negatif bir ortam yaratır. Tam da bu F-16'ları istemişken.
Ömer, son olarak bir şeyi sormak istiyorum. Pek konuşmadığımız bir husus var ama giderek daha çok konuşmamız gereken bir husus. O da muhalefet. Türkiye'de muhalefet, dış politika, Washington Türkiye'deki muhalefete nasıl bakıyor? Türkiye'deki muhalefet Batı'ya, Washington'a, Rusya'ya, Çin'e, Suriye'ye nasıl bakıyor? Çünkü burada bir bayağı bir kamuoyu yoklamaları falan da gösteriyor ki Millet İttifakı'nın oyu artıyor, Cumhur İttifakı'nın azalıyor ve yapılacak ilk seçimde iktidarın değişme ihtimali giderek daha çok her geçen gün artıyor ve de ekonomik durumu falan da zaten biliyoruz. Böyle bir atmosferde. Şunu sormak istiyorum. Washington'da bunlar gözleniyor mu? Muhalefet ciddiye alınıyor mu? Muhalefette bir takım temas girişimleri var mı? Muhalefet deyince akla ne geliyor? Mesela Meral Akşener parti ilk kurduğunda bir ilgi vardı. Sonra biraz diner gibi oldu ama şimdi kamuoyu yoklamalarında İyi Parti'nin istikrarlı bir şekilde yükselişte olmasını herhalde onlar da ciddi bir şekilde değerlendiriyorlardır.
Evet, izin verirsen Ruşen, dış politika şapkamı çıkarıp önce bir siyasi analiz yapmak istiyorum muhalefetle tabii, ilgili tabii. Türkiye'de. Bana göre muhalefet iki konuda yeterince konuşmuyor Türkiye'de. Yani bu bir tanesi ekonomi. Yani ekonomi meselesini özellikle CHP bana göre yeterince gündeme getirip ekonomi alanında nasıl bir politika izleyeceğini, iktidara geldiğinin ertesi günü ne yapacağını yeterince net bir şekilde söylemiyor. İyi Parti son reklam kampanyalarıyla biraz daha işte yandaşlar, işte ne bileyim Türkiye'de yolsuzluklar gibi konulara girip ekonomi boyutu olan reklamlar yapmaya başladı ve İyi Parti'nin yükselişinde bence bu ekonomik mesajlar da önemli oluyor olabilir. Bu niye önemli? Çünkü Türkiye'deki mesaj, yani muhalefetin verdiği mesaj, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz mesajı ve neredeyse bir geçiş dönemi yaşayacağız. Ondan sonra bütün reformlar gelecek mesajı. Ama halkın bunu beklemeye tahammülü yok. Ekonomik konularda daha ciddi konuşması, daha sert mesajlar vermesi, net mesajlar vermesi gerekiyor. Ve bana göre Ali Babacan gibi bir isim muhalefet bloku içindeyken onun da bir bakıma CHP ve İyi Parti bloku içinde belki de bir koalisyonda de ekonomiden sorumlu olabilecek bir isim olarak vitrinde gözükmesi de gerekiyor. O bir bakıma bazı muhafazakarları da rahatlatabilecek bir mesele olabilir. Yani ekonomi alanında yeterince ciddi mesajlar vermiyor. İkinci konu, dış politika alanında mesajlar vermiyor. Yani halk dış politikayla çok ilgilenmiyor olabilir. Fakat dünya merak ediyor bunu ve buradan geçiş yapayım dış politika konusuna. Washington'da, Brüksel'de benim görebildiğim kadarıyla Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da CHP'nin dış politikası ne olacak? İyi Parti'nin dış politikası ne olacak? Erdoğan'la nerede hemfikirler, nerede ayrılıyorlar konusunda bir kafa karışıklığı var. Temelde de bu milliyetçilik nedeniyle var. Çünkü bu iki parti de, İyi Parti özellikle çok milliyetçi, ama asıl CHP de ulusalcıların var olduğu bir parti olması nedeniyle milliyetçi kimliğe sahip. Ve Türkiye'nin Libya operasyonları, Türkiye'nin Doğu Akdeniz Mavi Vatan politikası, Türkiye'nin mesela Ermenistan-Azerbaycan politikaları konularında Erdoğan'la aynı sayfada duruyorlar. Yani bu konularda milliyetçilik ve Erdoğan'a belki de iç politikada kendilerine karşı milliyetçilik kartını kullandırmamak için de olabilir. Gerçekten inandıkları için de olabilir Libya konusuna, Doğu Akdeniz Mavi Vatan konusuna, özellikle Azerbaycan-Ermenistan konusuna. Erdoğan'la aynı sayfada durmaya özen gösteriyorlar. Dolayısıyla Washington'da ve Brüksel'de sorulan soru, Erdoğan giderse ve CHP İYİ Parti koalisyonu gelirse hangi konularda farklı olacaklar? Tamam, jenerik olarak daha demokrasi istiyoruz, insan hakları istiyoruz diyecekler. Tamam, bunun Kürt meselesine etkisi ne olacak? Mesela Türkiye'nin Suriye politikasındaki Kürt boyutu değişir mi? Türkiye'nin Suriye politikasında bu bütün Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı konularında muhalefet bütünüyle arkasındaydı. Demek ki Kürt meselesinde de, yani bu tür sınır ötesi operasyonları meşru mu görecekler? PKK ile mücadelede bütünüyle terörizm çerçevesinden mi bakacaklar buna? Yoksa bunun daha ciddi bir insan hakları boyutu olduğunu kabullenip Avrupa Birliği ile konuşmalarda, Avrupa Birliği'ne gittiklerinde biz insan hakları konusunda konuşurken aynı zamanda Kürt barış sürecini de canlandırmak istiyoruz diyecekler mi? Bunu diyeceklerse neden HDP'yi almıyorlar yanlarına? Yani bunun bir dış politika algılama konu boyutu da var. Hep HDP'yi konuşuyoruz. HDP neden bu Millet İttifakı'nın içinde değil diye. İç politika nedenleriyle Erdoğan bölebilir bunları. Bakın işte bunlar teröristlerle hareket ediyor diye. Ama bunun bir de dış politikada bir karşılığı var. Dış politikada demek ki bu milliyetçi bir blok ve HDP ile aynı karede gözükmeyi göze alamıyorlar algısını yaratıyor Brüksel'de ve Washington'da. O zaman da Erdoğan gittikten sonra belki de Kürt meselesi gibi, Kıbrıs gibi, ne bileyim Azerbaycan gibi, Mavi Vatan gibi konularda çok da büyük bir değişiklik beklemeyelim algısını yaratıyor. Bu da çok bana göre iyi bir şey değil çünkü Batı diyebilir ki ya Erdoğan gittikten sonra çok da bir şey değişmeyecek gibi gözüküyor. Yani içeride bir koalisyon olacak. Ama bu koalisyon gene Kürt meselesinde ve Türkiye'nin milli dava olarak gördüğü birçok konuda milliyetçi, ulusalcı politikalarla belki yerli ve milli demeden ama ona benzer şeyler yapabilir. O nedenle bana göre özellikle üç konuda muhalefetin pozisyonunu netleştirmesi gerekiyor. Bunların en önemlisi Kürt meselesi. Kürt meselesinin dış politika boyutu ve içerideki boyutu. İkincisi Avrupa Birliği. Avrupa Birliği konusunda yeni ne yapmayı düşünüyorlar? Yani Avrupa Birliği ile süreci canlandırmak için somut atacakları adım nedir? Bunu ekonomik paketlerle de açıklayabilirler ama dış politika boyutu çok önemli. Üçüncüsü de Amerika ile ilişkiler. Bu S-400'ler konusunda sapasağlam arkasında duruyor mu hükümetin CHP ve İYİ Parti? İyi ki bunları Rusya'dan aldık. F-35'lere de gerek yoktu. Tam bağımsız Türkiye deyip S-400'leri Türkiye'nin bağımsızlığa doğru bir adımı olarak mı görecekler? Ben seninle hep Avrasyacılık konuşuyorum. Avrasyacı bir boyutu varsa hala ulusalcı dış politikanın mesela diyebilirler ki Türkiye NATO'dan uzaklaşmalı. Tam bağımsız dış politika NATO'dan bağımsız dış politikadır. Bunun da ilk adımı belki de Türkiye'nin bağlantısız gibi hareket etmesidir. Bu Rusya ile daha yakınlaşmasıdır. Zaten Erdoğan bunu yapıyor. Siz S-400'ler konusunda hiçbir şey söyleyemiyorsanız negatif ki bana göre çok söylenecek şey var. Çok şey söylenecek şey var negatif. Çünkü Türkiye şimdi F-16 almaya çalışıyor. Hani yani ne de, bir deyim vardır. Dimyat'a pirince giderken, pirinç almaya giderken evdeki bulgurdan olmak. Evdeki yani sonuçta biz F-35 almaya çalışırken F-16 almaya çalışıyor durumdayız. Ondan bile emin değiliz şu anda. S-400'leri açabildik mi? Kullanabiliyor muyuz? Hayır, onu da kullanamıyoruz. Bu nasıl dış politikadır? Bunu neden eleştirmez CHP, İYİ Parti? Yani bu konularda da edecek bir iki lafı yok mu muhalefetin?
Ve genellikle yapılan eleştiri şeye oluyor biliyorsun, arada sırada S-400'leri aktive edelim.
Yani o da komik. Yani o zaman iyice ne? Rusya kampına kayalım, Amerika ile ilişkileri koparalım. Böyle bunu söyleyen bir CHP, bunu söyleyen bir İYİ Parti Amerika ile iyi ilişkileri unutmuş demektir. Yani o zaman Amerika ile köprüleri atalım demek bu.
Yok, benim gördüğüm kadarıyla genellikle bu konuları erteliyorlar. Nasıl olsa su akar yatağını bulur gibi bir şeyle. En son mesela Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği büyükelçileriyle yemek yedi vesaire, basına kapalı bir şekilde. Herhalde meydan okumuyordur. Bir şey hususları var tabii, bu mülteciler, göçmenler meselesindeki çıkışları, ama Erdoğan da artık o noktaya doğru geliyor. Onun dışında çok sorun çıkartmak isteyeceklerini sanmıyorum açıkçası, ama şu anda da seçimi kazanana kadar da batıcı görünmek istemeyeceklerdir. Benim akıl yürütmem böyle.
Sorun da orada zaten. Batıcı görünmek istememeleri Kürt meselesinde de adım atmalarını engelliyor. Batıcı gözükmeden demokrasi konusunda ne kadar adım atabilirler? Yani Batı ile ilişkileri Türkiye'nin öyle bir milliyetçi koridora girdi ki Erdoğan'a herhangi bir fırsat vermemek için doğru dürüst konuşmuyorlar. Bir mülteci konusunda o da artık ekonomi meselesi haline geldi. 4 milyon mülteci var ve Suriye politikasını eleştirmek, Beşar Esad'la konuşalım demek dışında fazla bir alternatif kalmadı ortada. Onu söylüyorlar ama onlar dışında dediğim gibi yani bekleme bir taktik olabilir. Ekonomi konusunda da mı bekliyorlar peki? Yani niye ekonomi konusunda daha ciddi bir vitrinle gelmiyorlar? Yani şunları yapacağız demeleri gerekiyor. Ve dış politikada baktığında yani Washington'da, Brüksel'de Erdoğan gidici ama onun yerine gelecek kişiler çok radikal farklı politikalar izlenemeyecek algısı oluşuyor. Yani evet. Ben onun altını çizmek istiyorum. O algı da bir bakıma ya o zaman Erdoğan'la çalışalım ne olacak? Yani sonuçta en azından bir kişiyle konuşuyoruz. Muhatabımız belli. Şimdi öbür türlü kimle konuşacağımız belli olmayacak. Koalisyon yapısı olacak. Ve o koalisyon yapısı içinde hani birdenbire demokrasiden mi bahsetmeye başlayacaklar? Batı'yla iyi ilişkilerden mi bahsetmeye başlayacaklar? Çok daha iyi mi olacak? Emin değil. Dış politika uzmanları ve dışarıdakiler diyelim.
Evet Ömer, çok teşekkürler. Transatlantik'i böyle noktalayalım. Sana çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize de teşekkür ederim. Haftaya buluşmak üzere. İyi günler.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.